Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar. Bugün 7 Nisan 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız efendim. Gündem yüklü. Ukrayna krizinin dünya çapındaki yankıları hem sahadan hem uluslararası siyasette pek çok not var. Size aktaracağım. Rusya Federasyonu'nun harekatı sürüyor. Batı'nın Ukrayna yönetimine silah desteği özellikle Amerikan tarafının sürüyor. Flash gelişme. İstanbul'da yapılan müzakerelerde Zelenski yönetimi Rusya Federasyonu'na teklifleri yazılı olarak sunmuştu. Ama bu tekliflerden geri adım attığı, yeni bir teklif sunduğu haberi geldi. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu görüşü yaygın. Yeniden Kiev üzerinde siyasi çözüm bulmak için askeri çemberin hafifletilmesinin ardından Donbas bölgesine yoğunlaştığını biliyoruz Rusya Federasyonu'nun. Bu çerçevede yeni teklifler gelmesi tabii dikkat çekici oldu. Batı'nın Rusya Federasyonu'na yaptırımları da devam ediyor. Buça'da, Kiev yakınlarında, Buça'dan çekildikten 3 gün sonra son derece şaibeli biçimde, hatta aksine işaret eden, Ukrayna ordusunun katliamına daha fazla işaret eden bulgular, henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek bile Rusya'ya yönelik suçlamalara dönüştü. BM İnsan Hakları Komisyonu'ndaki tartışmalara Rusya'nın çıkartılması temasına vardı. Tepkiler var tabii. Bunun üzerinden de yeni yaptırımlar. Avrupa Parlamentosu Rusya'ya enerji ambargosu çağrısı aldı. Ancak Avrupalı yetkililer bunun çok mümkün olmayacağını söylüyorlar. Aktaracağım birazdan. İşin bir de Çin ayağı var. Dün size aktarmıştım. NATO'nun açıkça Çin'i hedefleyen söylemleri Stoltenberg tarafından dile getirilmişti. Dışişleri Bakanları toplantısı var Brüksel'de. Ve yeni gelişmeler var işin Çin ayağından. Hem Tayvan'a silah satışı, hem Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği açıklamaları Pekin'de öfkeyle karşılanmış durumda. Türk-Amerikan ilişkilerinden de notlarımız var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın ziyareti olmuştu. Yunanistan'a geçti sonra. Kongre'ye Amerikan Dışişleri'nin F-16 satışının ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğu yolunda mektup gönderdiği bilgileri var. Aktaracağım birazdan notları. Türk-Amerikan ilişkileri Ukrayna krizi vesilesiyle iyice yumuşamış gibi gözüküyor efendim. Bugün bir tabii Ukrayna krizi bütün gündemi kaplıyor. Dünyada olup biten diğer gelişmeleri hep es geçiyoruz. Dün Türk dış politikasının Orta Doğu'ya açılımları, Suriye ile ilgili iddialar, Suudi Arabistan ziyareti ki bugün de bu konuda haberler de geldi. Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan ziyaretinde Mekke'de Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle çok sert bir biçimde itham edilen Veliaht Prens'le birlikte namaz kılacağı bayram namazı haberleri var, iddiaları var. Bunları aktaracağım. Ama Orta Doğu, Doğu Akdeniz çerçevesinde tam da işte Mısır'a da Kahire'ye de büyükelçi atama kararı çıkmışken bir Libya kilidi var. Libya ile ilgili gelişmeler epeydir ihmal ettik aslında. Aralık sonunda seçim düzenlenmesi gerekiyordu. Birleşmiş Milletler NATO müdahalesi sonrası el attı Libya'ya ama oradan bir türlü bir barış çıkmadı. İkiye bölünmüş Libya devam ediyor ama siyasi hatlar epey bir değişmiş gözüküyor. Bugün Libya'yı çok yakından tanıyan, aynı zamanda iş adamı olan Ferhat Pazarbaşı'na bağlanacağız programın ikinci yarısında. Hem Libya halkının nabzını tutmaya çalışacağız çeşitli kesimlerin, hem de Libya siyasetinde tam olarak neler olduğunu soracağız kendisine. Böylece dünya haberlerini es geçmemeye çalışıyorum. Hakikaten Ukrayna krizi her şeyi kaplar oldu. Nerede nasıl gelişme olduğunu kestirmekte zorlanıyoruz. Tabii ki ben de bakıyorum farklı yerlere ama bilenleri, sahayı iyi bilenleri ya da işin uzmanlarıyla konuşmak başka bir şey oluyor. Evet, başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 bizi buradan dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz tabii Batı'nın dijital ağlarının karartması söz konusu olduğu için YouTube yayınımızı yapamıyoruz ama Telegram'dan canlı yayın başlıyor bugün. Onun da ben linkini de paylaştım. Tıklarsanız oradan da bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Tabii radyo frekanslarından, karasal yayından ve Voice CDN hattından, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Ukrayna harekatından notlar. Özellikle Rusya Federasyonu'nun müzakerelere paralel olarak başkent Kiev üzerindeki kıskacı gevşetmesinin ardından Donbas'ın batı bölgeleri Kramatorsk, ki Ukrayna ordusunun ordusu için önemli bir bölge orası, bu kazanda ağır çatışma haberleri var. Mariupol'de limanın bir köşesinde bir avuç neonazi azakçı kaldığı belirtiliyor. Tabii Rusya Federasyonu'nda yakıt üslerini, özellikle lojistik hatları, yakıt üslerini demilitarizasyon harekatının hedefi açıklanmıştı. Bu çerçevede takviye hatları ve aynı zamanda Donbas'ın batısında izole edilmeye çalışılan Ukrayna güçleriyle nihai savaş öncesinde iletişim ikmal hatlarını hedef aldığı bilgileri geliyor. Tabii Mariupol tamamen limanın köşesinde bir çok az kaldıkları söyleniyor. Bittiğinde oradaki birliklerin de kuzeyi takviye gitmesi söz konusu olacak gibi gözüküyor. Açıklama yapıldı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yine Igor Konashenkov. Harkov bölgesinde yine füze saldırısıyla yüksek hassasiyetli füzelerle vuruluyor buralar daha ziyade. Bir yakıt deposunun, üssünün daha doğrusu vurulduğunu duyurdular. Böyle birkaç tesisin vurulduğu söyleniyor. Donetsk'e bağlanan Mariupol'den yeni haberler var. Şehrin büyük kısmında savaş bitmiş durumda. Telegram kanallarından, videolardan hepsi izlenebiliyor. Kentin merkezinde çatışmalar tamamen sona erdi. Sadece Azovstal limanının belli yerlerinde bir çatışma olduğu söylenebilir. Limana da girildiği bilgileri veriyorlar. Konstantin Ivashenko bu bölgenin, Mariupol bölgesinin, ki Donbas'ın içerisinde sayılıyor, yönetimin başına atandığı haberleri geldi. Donbas'ta aslında Mariupol bölgesi 2014 senesinde Donbas'a katılacaktı ama Minsk anlaşmaları için oraya doğru ilerleme, iç savaşın başlangıcında oraya giden Azak birlikleriyle savaş veriliyordu. Kente 20 kilometreye kadar yaklaşmıştı o dönemde birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, ama durmuşlardı. Şimdi işte o dönemde, tabii iç savaşın başladığı dönemlerde Kiev'deki 2014 darbesini kabul etmeyen bölgeler kendi yönetimlerini toplamışlardı. Kent meclisleri toplanmıştı ve çeşitli referandumlar da düzenlenmişti, sembolik düzeyde tabii ki. Diyeceksiniz yasa dışı, evet, ama Kiev'deki darbeyi de onlar yasal saymıyordu. Biraz daha karmaşık bir çerçeve olduğunu belirtmek gerekiyor. İşte o dönemde Mariupol'de de böyle bir şey olmuş idi. Referandumla biz onlarla yaşamak istemiyoruz, bağımsız olmak istiyoruz kararı almıştı. Şimdi bu atanan Konstantin Ivashenko da Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi'nden kent konseyi üyesi, ki Zelenski hükümeti 11 partiyi yasakladı Ukrayna'da son kararnamesiyle. Operasyon harekattan sonra Yaşam İçin Muhalefet Partisi'ni de yasa dışı ilan etmiş durumda efendim. Evet, bunun dışında tabii Rusya'da da pek çok tartışma var. Dimitri Peskov'a, Kremlin sözcüsüne, Ukrayna'ya başlatılan askeri operasyonun tarihi bir hata olup olmadığını sormuş gazeteciler. Hayır, bunun bir hata olduğuna, olmadığına eminiz diye yanıtlamış. Kırım ve Donbas'taki iki cumhuriyetin statülerini Kiev yönetiminin kabul etmesi gerektiğini, zaten ortada statüleri ve bunların kabul edilmesi gerekiyor demiş. Ama şimdi müzakerelerle ilgili sıkıntılı bir resim belirdi İstanbul'da yazılı olarak. İlk defa Zelenski yönetimi Rusya'ya tekliflerini sunmuştu. Fakat teklif değiştirilmiş, farklı bir teklif iletilmiş. Tabii muhtemelen Amerika savaşın sürmesini istiyor yorumları doğru herhalde, öyle gözüküyor. Amerika'nın tavrına baktığımız zaman bunu anlıyoruz. Zelenski de Amerikalılar nasıl istiyorsa öyle davranıyor gibi gözüküyor, ya da çıkarlarını herhalde orada görüyor diyeceğiz. Diyebiliriz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı. Savaşa devam etmeye zorluyor Washington Zelenski'yi diye. Yeni anlaşma taslağı bize ilettiler. Daha önce bir şekilde işte Kırım için güvenlik garantileri, hani Kırım artık bu işin dışında tutuluyor. Dolayısıyla güvenlik garantileri talebi vardı Ukrayna tarafının. Bunun Kırım için geçerli olmayacağı vardı daha önceki tekliflerde. Şimdi geçerli olacak. Yeni bir teklif sunulmuş. Efendim bir de tabii yabancı güçlerin Ukrayna'daki tatbikatları, Rusya'nın da onayının alınacağı vardı. O maddeyi de çıkartmışlar. Bu müzakerelerden kısa vadede bir şey çıkması zor gözüküyor açıkçası bu koşullarda. Bir de tabii yani liderler düzeyinde ele alınsın diye bastırıyorlar. Rusya tarafı bunların kabul edilmez olduğunu söylüyor. Evet, Buça, tabii herkes Mariupol'e odaklanmışken, Ukrayna'nın doğusuna ya da müzakerelere dikkatler çekilmişken, bir anda Buça'da Rusya Federasyonu ordusu çekildikten 3 gün sonra, üstelik belediye başkanı da hiçbir açıklama yapmamıştı daha öncesinde 31'inde, bir anda bir katliam çıktı ortaya. Herkes bunun üzerine atladı. Rusya'ya yönelik aslında yeni bir kim faydalandı, cui bono diye sorduğunuz zaman hakikaten Rusya'nın bir faydası olmadığı açık böyle bir katliamdan. Bu ortaya atılmıştı. Şimdi bu tartışmalar devam ediyor elbette. Rusya BM'deki toplantı, soruşturma, bağımsız soruşturma açılmasını isteyenler var ama Britanya çok izin vermiyor bu işlere. New York Times gazetesi Ukrayna ordusunun Rusya askerlerini katlettiğini, yerlerde yatırıp ellerini bağlayıp kafalarına sıkmaları, bu videoların gerçek olduğunu yazmış. Bilemiyorum New York Times gazetesinin doğrulaması ne anlam ifade ediyor. Bugüne kadar pek çok yalan çıkan, yanlış çıkan haberleri oldu. Sahte istihbaratın Irak Savaşı'na giden süreçte en büyük destekçilerinden birisiydi. Suriye öyle. Hangi birini sayayım onu da bilmiyorum. Dolayısıyla New York Times gazetesi bir doğrulama makamı bana gelmiyor açıkçası. 30 yıllık dış haberciyim. Yani ona ihtiyacım yok. Başka kaynaklara bakarak, karşılaştırarak bakmak daha bile anlamlı olabiliyor. New York Times ayrıca Buça ile ilgili de birazcık kırpılmış gibi gözüken uydu görüntüleriyle tuhaf iddialar ortaya atmıştı. 20 gündür orada duran, 20 gün duran cesetlere benzemeyen cesetlerden yola çıkarak hakikaten acayip bir resim çıkmıştı. Şimdi bir de Gürcü lejyonu var ki 2014'te Gürcü keskin nişancıları darbede, meydan darbesinde önemli rol oynamışlardı. Sonradan açığa çıkmıştı. Bu savaşta da Ukrayna tarafında Gürcüler var. Lejyonun komutanı Mamuka Mamulaşvili bir canlı yayın sırasında, biz Rus askerleri esir almayacağız, vurup sıkıp öldüreceğiz diyor açıkça. Zaten onu yapıyorlar. Dolayısıyla New York Times doğrulasa ne olur, doğrulamasa ne olur diyeceğim var. Mariupol sakinleri ise Rusya ordusu tarafından, hatta küçük çocukların videoları var. Tek tek Rusya askerleri tarafından kurtarılıyorlar. Telegram kanallarında var, bunu Twitter'da falan bulamazsınız. Mariupol sakinleri konuşmuşlar ve kendilerine ateş açanın Ukraynalı aşırı milliyetçi neonaziler olduğunu dile getiriyorlar efendim. Hatta Harkov'da mesela kendi yaptıkları yıkımın görüntülerini Rusya'nın üzerine atmak için Batı basınına servis ettikleri iddiaları ortaya atılıyor. Klorlu bir provokasyon hazırlığı iddiaları var Ukrayna ordusunun yapacağı. Yani bunlardan Rusya bu koşullarda, zaten dünyada tepkileri Amerika öncülüğünde, tepkilerin hedefi konumunda, bu katliamlardan Rusya'nın ne gibi bir çıkarı olabilir? Hakikaten normal bir akılla ulaşılabilecek bir yanıtı yok bunun. Hatta ben bir Nexta kanalı, bu faşistlerin, Doğu Avrupalı faşistlerin Nexta kanalı, demokrasi kanalı diye sunuluyor ama açıkçası hiç katılmıyorum şahsen, benim görüşüm bu şekilde. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, bütün sığınmacıları suçladığı insan bu Boychenko. Onlarca video izledim bu konuda. Rusya'nın mobil krematoryumlar hazırladığını öne sürmüş. Next'a da fotoğrafını ilk koymuş ama bir bakıyorsunuz 2015'ten kalma görüntüler çıkıyor. Dolayısıyla dikkatli davranmak lazım bu iddialarla ilgili olarak. Kızılaç aracılığıyla esir takası talebi vardı Rusya'nın ama Ukraynalı neonaziler özellikle buna yanaşmıyorlar. Hatta BM, AGİT, Almanya, Türkiye ve Fransa hükümetlerinden yardım talep etmiş Moskova bu esir takası konusunda. Savaşlarda olan bir şey bu, esir takasları biliyoruz. Evet, Burça'da BM İnsan Hakları Konseyi'nden Rusya'nın ihracı meselesi Zaharova sert tepki gösterdi. Rusya'nın bu vakada masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt olduğunu söyledi. Batılı siyasiler, gazeteciler doğruluğunu teyit etmeden öyle algıları yönetmek için iddialara yer veriyorlar. Bu Kiev'in işlediği suçlara destek vermek anlamına geliyor. Tabi burada Kiev'de özellikle de neonaziler, tabi Rusya, Rus asıllı ve Rusça konuşanları herhalde kendi vatandaşları olarak da saymadıkları için herhalde bu suçları daha kolay işliyor olabilirler diye akla düşüyor açıkçası. Ama bunlar yansıyabiliyor mu? Hayır, çünkü YouTube mesela Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün görüntülerini, videolarını engelliyor, yasaklıyor. Böyle bir acayip bir dünya. Twitter dün Scott Ritter, Irak'taki kitle imha silahları yalanını daha işgal bile olmadan anlatan, ben de genç bir dış haberciydim, takip ediyorduk o zaman gündemi. Scott Ritter'ın söylediklerini de çok iyi hatırlıyorum. Savaşa itiraz etmişti ve haklı da çıkmıştı. Sonra rezil olmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Sonra kitle imha silahları demokrasi taşıma, diktatör devirme vesaire dallandı, budaklandı. İşte dün ben aktarmıştım size, Scott Ritter, Ukrayna Ulusal Polisi'nin Buça'da sayısız suç işlediği, savaş suçu işlediği, bunu Biden yönetiminin Rusya'nın üstüne atmak istediği ve yardım ve yataklıktan Biden yönetiminin suçlu olduğunu, bir Amerikalı olarak tebrikler Amerika, bir başkanlık suçunu daha yarattık diyerek ifade etmişti tweet mesajında. Bunun üzerine Twitter efendim kendisinin hesabını istismar ve taciz iddiasıyla askıya almış. Ortalık biraz karıştı tabii. Twitter çalkalandı. Bugün hesabı geri dönmüş, kendisi de tweet atmış, gerekçe göstermediler diye kendi görüşünü dile getiriyor. Bir BM silah denetçisi olarak geçmiş yalanlara dair de bir fikri ve bilgisi var. Üstelik Amerikan medyasına şöyle bir bakınca, Washington Post'ta satır aralarında istihbaratçılarla bir enformasyon savaşı verildiği ama ellerindeki kanıtların hiç de çok sağlam olmadığı Amerikan tarafının, kendi gazeteleri bile yazıyor ama tabii algıları yönetmek için bu enformasyon savaşı kullanıldığı için gerçekler değil bunlar, onun altını çizmek gerekiyor. Putin, Viktor Orban'la Macaristan lideriyle görüşmüş. Buça ile ilgili bilgi aktarmış. Bir de Polonya'da enteresan bir vaka var. Sığınmacı bir kadın Ukrayna'dan otele yerleştirilmiş. Orada kalmış da Harkov'da yaşıyormuş ve Harkov'u Ukrayna ordusunun bombaladığını söylemiş. Söyleyince de otelden atılmış efendim. Görüntüleri var sosyal medyada, bavulu ve sırt çantasıyla. Polonya'da bile Rus dünyasından böyle kurtuluyoruz diye. Aşırı milliyetçilik tabii Polonya'da da çok yoğun, muhafazakar bir ülke. Kadın hem sığınmacı olmuş ama tabii olup bitenleri anlatmaya kalkışınca bilmiyorum başka başına ne geldi. Umarım kötü bir şey gelmemiştir. Çünkü ırkçılık çok arttı Avrupa'da, özellikle Doğu Avrupa'da. Evet, diplomatları sınır dışı ediyorlar. Rusya Federasyonu da yani 2. Dünya Savaşı'nda bile o görülmedik düzeyde. O kadar çok müdahale, o kadar çok ülkenin hassas noktaları var. O kadar çok ülke o özel operasyonlar düzenledi. Amerika, NATO neler neler yaptılar. Hiç böyle şeyler görmedik tabii. Çok şaşırtıcı. Zannedersiniz ilk defa oluyormuş gibi. Ama ilk defa da olmuyor işin doğrusu. 1991'den beri sayısız müdahale görüyoruz. Ama diplomat meselesinde ilişkileri kesmeye yöneliyorlar. Tabii önde gelen pek çok ülkenin bundan farklı durduğunu belirtmekte fayda var. Rusya Savunma Bakanlığı bu arada Pentagon'un Rusya ve Çin sınırlarında 60 biyolojik laboratuvarı kontrol ettiği yolunda bir iddia ortaya atmışlar. Çin'le ilgili birazdan aktaracağım, çok önemli gelişmeler var. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin'in açıklamaları var. Amerika'nın ana görevinin çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak, olduğunu söylemiş, maliyetli hale getirmek böyle bir tabii herkesin aslında gördüğü bir şey, onun değerlendirmesi bu yönde olmuş. 100 kamikaze İHA göndermiş Pentagon, açıkladı sözcü John Kirby. Rusya'nın Kiev'i almaya çalıştı ama başaramadığını iddia etmiş. Yani ellerinde o kadar çok silah var ki Rusya Federasyonu ordusunun, Kiev'i gerçekten almak gibi bir dertleri olsaydı herhalde Amerikan taktiklerini uygulayıp alabilecek pozisyonda. Ancak tabii Batılılar bunu Kiev'i almak olarak görüyorlar. Dolayısıyla da kendi taktik ve stratejilerinin uygulanmasını bekliyorlar. Bu olmayınca da alamadı şeklinde bir analiz yapıyorlar. Bu da onların analizi diyelim. New York Times gazetesi NATO ülkeleri arasında Rusya ile ilişkiler konusunda görüş ayrılıkları yaşandığını, özellikle Baltık ve Doğu Avrupa en aşırı sağcı, en milliyetçi, en Rus düşmanı insanların yaşadığı bölge açıkçası. Tabii bu kriz Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini belki getirebilecek. Askeri harcamalarını Finlandiya 2.2 milyar euro arttırma kararı almış. En son Finlandiya yönetimi bir de sanat hırsızlığı yapıyor. Hermitage Müzesi Rus değerli eserlerine 46 milyon dolar değerinde gümrükte el koyu vermişler İtalya, Japonya üzerinden Rusya'ya taşınırken. Tamamen haksız, hukuksuz, hiçbir hukuk hak aramak mümkün değil bunda. Yani ne alakası var Ukrayna meselesiyle, değil mi? Siz hiç gördünüz mü Amerikan eserlerine Suriye'yi, Irak'ı birbirine katarken el koyan birileri? Ya bir tek Amerika yapabilir dünyada falan gibi bir cümle kurulacaksa bir şey diyemeyeceğim ona tabii, ama bu çok acayip. Bunlar hak, hukuk bulunduğu iddiasında olan Avrupa ülkeleri, özellikle İskandinavya pek beğenilir hak hukuk konusunda, değil mi? Evet, Biden'ın açıklaması var. Yaptırımların bir yılı Rus ekonomisini 15 yıl geriye götürecek demiş. Bakalım olacak mı bu? Ruble hiç öyle bir şey işaret etmiyor ama göreceğiz hep beraber. 18 Rus isme ve onlarca şirkete yaptırım geldi Amerika'dan. Britanya'dan da var. Siberbank, Alfa Bank bağlantılı onlarca şirketi dahil etmişler buna. Tabii Rusya lideri Putin'in ailesi, Mishustin, Medvedev, efendim Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin var. St. Petersburg Valisi Alexander Beglov var. Maliye Bakanı Siluanov var. Pek çok isim var. Medvedev tepki göstermiş. Engizisyon bu diye. Rusya'nın yaptırımları mahkemeye taşıyacağını da söylemiş. Engizisyon benzetmesinde kendileri suç oluşturuyorlar, işkence ediyorlar, karar veriyorlar ve kendileri sapkını yakıyorlar. Bu engizisyon mantığıdır diye dile getirmiş. Polonya, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımları yeterli görmüyoruz diyor aşırı sağcı Polonya yönetimi efendim. Fakat tabii şimdi kömür ithalatı tamamen yasaklanamıyor, kısmen azaltıldığı anlaşılıyor. Reuters anlaşamıyorlar diye veriyor. Avrupa Parlamentosu bugün enerji ambargosu talep eden bir oylama yaptı. Ne kadar tabii Avrupa Parlamentosu'nun kararını hayata geçirebilecekleri meçhul. Şimdiden Almanya'da hem enflasyon hem de gıda fiyatlarıyla ilgili sıkıntılar var. Tereyağı, peynir, salam, reçel, çikolata fiyatları artacak diyorlar. Paskalya öncesinde fiyatlar yükselecek diyorlar. Hatta tüketebilecek şeyleri bir ay içerisinde dikkatlice tüketilecek şeyler satın alın diye uyarılar yapıyorlar. Almanya bu arada Ukrayna'daki açık aşırı sağcı yönetime destek veriyor ama bir yandan da kendi içinde Nazi hücrelerine operasyonlar düzenliyor. Knockout 51 eğitimlerine ev sahipliği yapan Ulusal Demokratik Parti, efendim Combat 18, Almanya'da Amerika ile bağlantılı ırkçılar, atom silahları Almanya bölüğü gibi, böyle Sonder Komando falan gibi böyle aşırı sağcılar da var. Knockout 51'in bağlantısı bulunan, bunlar bir Nazi bölgesi oluşturmaya çalışıyorlarmış. Oraya operasyon düzenlemişler. Milliyetçi eğilimli gençlerin beyinlerini yıkayıp sokak çatışmaları için eğitiyorlar. Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha neler konuşacağız ben size söyleyeyim. Eğer eksen devam ederse Avrupa'daki aşırı sağa dair epey konuşma yapabileceğimizden hiç şüphem yok. Yunanistan'da bu arada NATO ekipmanlarının Ukrayna sınırlarına taşındığı demir yolunu, Romanya ve Polonya'ya giden trenin önünü engelleyen NATO katilleri evinize gidin pankartı taşıyanlar çıkmış Zelenski Yunanistan parlamentosuna hitap etti. Hitabı sırasında da bir video göstermiş. Bir Yunan asıllı Ukraynalı'dan yola çıkarak Yunanistan'a hitap etmiş. Ama Azak taburu mensubu. Böyle biraz yamuk yumuk bir neonazizm gördüğünüz gibi. Tabii Yunanistan'da tepki çekmiş. Yeni Demokrasi üyeleri Sağ Parti Yunanistan'da. Bir tek onlar dinlemişler. Siriza Partisi, Yunan Komünist Partisi protesto etmişler ve Zelenski ile birlikte böyle neonazilerin böyle bir sesleniş yapması Yunan parlamentosunun kabul edilmez olduğunu söylemişler. Meksika lideri Obrador'un da açıklamaları var. Birleşmiş Milletler'in yeterince barış için çaba sarf etmediğini söylüyor. Yetersiz kalıyor. Amerika izin vermiyor. Yani ABD izin verse zaten Birleşmiş Milletler ne yapacak? Evet. Ve Çin'le ilgili gelişmeler önemli, hem siyasi hem ekonomi açısından yaklaşırsak. Şimdi enerji ajansı petrol fiyatlarını düşürmek için yeni 120 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurmuş durumda anladığım kadarıyla. Amerika'dan büyük bir kısmını, yarısı deniliyor, tedarik edecekler stratejik rezervleri de. Çünkü enerji çok pahalı hale geldi, her şeyi etkiliyor bütün dünyada. Çin'in bu arada Rusya'dan satın alınan ürünlerin yuan ile, hatta bunun içerisinde kömür ve petrol de olduğu söyleniyor, ödemelerine başladığı yolunda Bloomberg'un haberi var. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen bu arada kongrede konuşmuş ve diyor ki, yani şu an tabii mesele şu ki Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülke Rusya petrolüne bağımlı, yasak getirseydik göğe fırlayan fiyatlar gördük, bunu yapamayız. Dolayısıyla ortaklarımızın başına bela açılır. Biz petrol şirketlerini üretimi arttırmaya ikna edeceğiz, yoksa yeni yaptırımlar demiş. Enerji ithalatı ile ilgili işlemlere izin verilecek diyor. Yani Rusya'ya enerji ödemeleri yapması, başka çaresi yok Avrupalıların diye. IMF'den Rusya'yı çıkartmak o da mümkün değil. Çünkü Rusya IMF üyesi demiş ama G20'den atılması o da çok mümkün gözükmüyor. Fakat Amerikalılar rest çekmişler. Yalın'ın dediğine göre Endonezya'ya eğer Rusya katılırsa zirveye biz katılmayacağız demiş Amerikan tarafı. Janet Yellen Rusya'ya yeterince yaptırım uygulamaya, tavır almaya ikna edilemeyen Çin'le ilgili de çok üst perdeden konuştu. Dünya Bankası kredi programından çıkarılması gerektiğini söyledi Çin'in. Pekin Tayvan'ı işgal ederse yaptırım uygulanmalı dedi. Rusya üzerinden gösterdik biz yaptırımları uygulayabileceğimizi deyip bir de üstelik Pekin yönetimini yaptırımla şimdiden tehdit etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Asya ülkelerini de aslında Çin'e yönelik, Çin bizim istediğimizi yapmıyor, o yüzden Çin'i hedefe koyuyoruz demişti. Açıkça bunu ifade eden cümleler kullanmıştı. Şimdi arkasından Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de Tayvan'ı ziyaret edeceği haberi geldi. Amerikan medyasına düştü. Derhal ziyareti iptal edin, tüm etkileşimi durdurun diye Çin Dışişleri açıklama yaptı. Biden da 3. silah satışını Tayvan'a onayladı. 95 milyon değerinde eğitim ekipman verecekler Tayvan'a. Tayvan milliyetçi Çin aslında. Çin devriminden kaçanların oluşturduğu, Amerika tek Çin politikasına bağlı olduğunu söylüyor ama Tayvan'la özel ilişki geliştiriyor. Alttan alta silah da böyle veriyor. Patrushev açıklama yapmış. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev demiş ki Amerika'nın provokasyonları Asya Pasifik bölgesinde istikrarsızlığın sadece artmasına neden oluyor demiş. Bir de Japonya'dan çok şuursuz bir açıklama gördüm. Kabine sekreteri demiş ki mevcut durumda yaptırımlar yalnızca Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın eylemlerinin sonucuyken Rusya'nın karşılık vermesi son derece mantıksız. Allah Allah, yani Rusya hiç yani yanıt vermeyecek. Herkes Rusya'ya yaptırım uygulayacak, Rusya hiçbir şey yapmayacak. Çok enteresan Japonlar. Bu Japonya çünkü kabul etmez demiş. Çok ilginç hakikaten. Güldüm ya, yüksek sesle güldüm, öyle söyleyeyim. Şimdi dün size rubleyle ödeme yapıldı demiştim ama o iş biraz daha karışıkmış. Borç ödemesi, Eurobond ödemeleri anladığım kadarıyla biraz daha karışık. Tam şey yapamadım, kavrayamadım dosyayı. Fakat rublenin fiyatı, değeri iyice artmış durumda. 77 seviyesini görmüş, öyle gözüküyor. Savaş çatışmayla birlikte harekat başlayınca çok değer yitirmişti. Hepsi geri gelmiş gözüküyor. Hatta daha altına inmiş gözüküyor. Evet, birkaç notum daha kaldı konuya bağlanmak için. Shell, Rusya'dan çekilme kararının kendisine 4-5 milyar dolar arasında kayba mal olduğunu duyurmuş. Şimdi Rusya tabii pek çok şey yaptı. İşte enerji ticaretinde rubleyi devreye soktu, doğalgaz, petrol, sermaye kontrolünü de zaten uyguluyor bir şekilde. Altını rubleyle fiyatlamaya gitti. İşte dış borcu da rubleyle ödemeye girişti. Bu tam bunu doğrulayamadığım için demin söyledim. Swift yaptırımlarında alternatiflerle delmeye çalıştığı anlaşılıyor. Hatta başka kartları da olduğu söyleniyor. Nedir bilmiyoruz ama Rusya Federasyonu açıkça Avrupa Birliği doğalgaz istemiyorsa biz de başka ülkelere ihraç ederiz diye açıklama yapmış durumda. Evet. Konuma geçmeden Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile iletişimine dair son notları aktaracağım. Victoria Nuland Türkiye'yi ziyaret etmişti. Temaslarda bulundu Ankara'da. Eş zamanlı olarak Amerikan Dışişleri'nin kongreye Türkiye'ye F-16 satışını ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu gören mektup yazması dikkat çekti. Çünkü 17 Mart günü yazılmış bu. Çünkü kısa bir süre önce kongreden dışişlerine mektup gitmişti. S-400 sistemleri aldığı için Türkiye F-35 projesinden çıkartılmış ve yasal çerçeveye sokularak da yaptırım başlamıştı. Bu yaptırımın kaldırılmamasını istiyor kongre ama dışişleri Türkiye'nin önemi artık arttı. F-16'ları verelim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrısı vardı. Bu konuda geçtiğimiz yıl sonlarından bu yana görüşmelerde yapılıyordu. Dolayısıyla bu dikkat çekici oldu. Nuland da şu mesajları vermiş. Stratejik Türkiye ABD stratejik mekanizma toplantısı için Ankara'daydı. Türkiye iki ülke lideriyle de görüşüyor. Dolayısıyla güven ortamı sunuyor demiş. Biraz övgü gibi ama çok da hoşnut değil herhalde bu durumdan. Montreux ile ilgili müteşekkiriz. Karadeniz'deki gücünüz, coğrafi konumunuz önemli. Savaşta geçiş güzergahı olabilirdi. Neyse ki müsaade etmedi. Montreux neyse onu uyguluyor Türkiye yani. Enteresan bir tavır almış. Aslında daha farklı uygulamasını tercih ederdi Amerikalılar elbette. Ambargo konusunda da çok dikkatli, hassaslar diyor ama Türkiye sadece BM ambargolarını uyguluyor. ABD ambargolarını, yaptırımlarını uygulamıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Bir de S-400'ler konusunda da Türkiye avantaj kazandırmayacağını net olarak gördü S-400'lerin diye bir iddiada bulunmuş. Halbuki Ukrayna'ya eski Sovyet ülkelerinin S-300 vermesi için uğraşıyor. Bırakın S-400'ü, o zaman niye uğraşıyor? Hakikaten enteresan bir neden böyle yorumlar yapıyor bilmiyorum ama Yunanistan'a geçmiş. Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedariki istemiş. Yunan Savunma Bakanı Panayotopoulos ise reddetmiş. Kendi kapasitemizden ödün veremeyiz demiş durumda efendim. Evet, şimdi konuğuma dönüyorum, biraz beklettim. Telefon hattının diğer ucunda Ferhat Pazarbaşı var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum Ferhat Bey katıldığınız için. Şimdi ben tabii Ukrayna krizini aktarmaya çalışıyorum. Artık Ukrayna kriziyle yatıp kalkıyoruz. Hem sahadaki gelişmeler hem dünyaya yankıları bütün dünyayı da dönüştürüyor, değiştiriyor tabii. Enerji büyük bir mesele. Yaptırımlar, yankıları var Avrupa'da. Enerjiyi nereden bulacağız diye bir panik içerisindeler. Katar'dan isteniyor. Katar bizim o kadar yok diyor. Amerika'nın o kadar yok filan. Ne yapacağız? Ambargo uygulayalım. Bir de burunlarının dibinde biraz İtalya ilgileniyor anladığım kadarıyla. Yine kendilerinin 2011 senesindeki müdahalesiyle ortada bir devlet bırakmadığı ikiye bölünmüş bir Libya var. Bölgedeki en önemli enerji merkezlerinden birisi ama orayı bir türlü istikrarlı kılamadılar. Şimdi tabii kriz yüzünden ben hep Ukrayna gündemli yayın yapıyorum ama pek çok gelişme var. Onları da atlamak istemiyorum. Siz Libya'yı çok iyi biliyorsunuz. Toplumsal yapısını iyi biliyorsunuz. Siyasette pek çok gelişme var. Aralık'ta seçim yapılamadı. İşte şimdi iki başbakan var. Bir doğuda saf değiştiren Fethi Başağa var. Batı'da Dubey'e ben başbakanlığı bırakmam diyor. Yine Amerika'nın politikaları var Stephanie Williams aracılığıyla. Çok karışık. Önce Libya'yı soracağım. Siz sürekli temastasınız biliyorum Libya'yla. Bir iş insanı da olarak. Nedir durum orada? Nabız tutmak gerekirse nasıl izah edersiniz?
Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında Ukrayna meselesinden de çok bağımsız bir şey değil. Dünya çapında makro baktığınız zaman konuya. Çünkü değişen savaş biçimleri, değişen savaş koşulları işi demokrasi götürmekten tırnak içinde bugün hani kaotik hale getirip muhtaç bırakmaya evirmiş vaziyette. O yüzden yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Aslında Libya'nın son 11 yılı hani NATO'dan medet ummanın egemen bir devlet için nelere mal olabileceğinin somut bir örneği olarak tarih sayfalarında yer alacak bence.
Evet.
26. yılım benim Libya'da. Hemen hemen her yerinde ve her pozisyonda işte iş insanı olarak, işte mühendis olarak, normal vatandaş olarak bulundum. Şimdi dolayısıyla gözleme şansımız oluyor yakından. Halen bugün bile defalarca görüşme yaptık vesaire. Şimdi bildiğiniz gibi bu Arap Baharı, ben dinleyiciler için isterseniz çok kısa bir özet geçeyim.
Evet.
2011-17 Şubat'ıyla Libya'ya sirayet eden diyelim Arap Baharı sonrasında yaklaşık 4 yıllık bir geçici Ali Zeydan hükümetini getirmişti.
Evet.
Sonra 2015'te bir iç savaş çıktı. Fecir Libya, Libya'nın şafağı dedikleri. Şimdi bu iç savaşa kadar Ali Zeydan başta kaldı. Ardından bir yıllığına bu United Nations Support Mission of Libya. Yani Birleşik Devletler Libya destek misyonu Feyyaz Sarracı destekleyerek onu yine bir yıl içerisinde seçim yapma taahhüdü ya da kararlılığıyla diyelim getirdi başa.
Evet.
Ama Sarraj da bu seçimi bir yıl içerisinde gerçekleştiremedi ve 3 yıl sonunda Libya parlamentosu bir şekilde Cenova destekli olarak öncesinde şöyle bir durum gerçekleşti. Tabii parlamento kendini feshetmek yerine Tobruk'a gitti. Yani o Tobruk, Elveyda,
bölgesine
geçtiler. Evet. Biraz Haftar'ın kanatları altına girdiler. Haftar'da o dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Mısır'dan destek alıyordu vesaire. Bu karışıklık neredeyse 2020 yılının sonuna kadar bir şekilde sürdü ve yine bu Birleşik Devletler Barış Misyonu sayesinde bir seçim yapıldı. 4 aday yarıştı. Bu adaylardan kazanan Abdülhamit Dubeyba oldu. Abdülhamit Dubeyba, çok kısaca söyleyeyim, hem bir iş insanıdır hem de bir bürokrattır. Uzun yıllar başında bulunduğu Libyan Investment and Development Company, Libya'nın en önemli yatırım firmalarından biriydi ve çok ciddi ortaklıklarla, dünya çapında ortaklıklarla Libya'da birçok iş yaptılar. Bizim Türk müteahhitleri de yasaklıkla o idareyle muhatap oldu. Şimdi Abdülhamit Dubeyba'nın karşısında kaybeden adaylardan biri de Fethi Başağı'ydı. Şimdi Fethi Başağı'da, burada çok küçük bir parantez açmak istiyorum, sosyolojik bir parantez. Abdülhamit Dubeyba Misratalı'dır. Fethi Başağı da Misratalı'dır. Yani aslında biz iki Misratalı'nın çekişmesine tanıklık ediyoruz.
Evet.
Şimdi Misrata nedir? Sosyokültürel olarak Misrata, Libya'nın Bengazi dışındaki aslında tüm şehirlerinden daha dindar ve daha az kozmopolit bir yapıya sahiptir.
Evet.
Yani Trablus'ta çok fazla kadın sürücü görebilirsiniz ama Misrata'da çok az görürsünüz.
Evet.
Şimdi özür dilerim. Bu sebeple de önceki dönemlerde, tabii hani Kaddafi'den sonraki dönemi kastediyorum, Misrata'nın adı sıklıkla bu İhvan-ı Müslümin'le, yani Müslüman kardeşler anılmıştı. Müslüman kardeşlerle. Ama işin ne bileyim güzel tarafı, Abdülhamit Bey başa gelir gelmez ilk yurt dışı resmi ziyaretini de Mısır'a yaptı. Yani ben yabancı değil min altını çizmek gayesiyle. Misrata'nın diğer asıl en önemli özelliği, hem iş dünyasını hem de bürokratik camiayı bugün değil 1970'lerden beri Misrata domine eder. Yani Misrata'da bir şey olursa Libya'da da bir şey olur. Şimdi bu, her ne kadar Haftar'ın ülkeyi ele geçirme çabaları ve çeşitli kentlerdeki aşiret ve milisler arasındaki çatışmalar durmuş olsa da şu anda maalesef Tebeba hükümeti taahhüt ettiği gibi işte bir yıl içerisinde az önce de işaret buyurduğunuz gibi seçime götüremedi. Yani 24 Aralık 2021'de seçim yapılacaktı. Seçime götüremedi. Tabii götürememesinin birçok sebebi var. Yani son Feyyaz Sarraj döneminden sonra partiler bir nevi dağıldılar. Yani biz 200 kişilik bir parlamento seçeceğiz Libya'da. 200 ayrı aday çalışma gibi düşünün. Yani küçük küçük gruplaşmalar var ama yani bu demokrasi kültürünün, partileşme kültürünün ne kadar önemli olduğunu da bize burada gösteriyor. Seçime gidilememesinin biraz da sebebi bu. Böyle olunca seçim taahhüdünü güncellediler. O zaman dediler Haziran 2022'de yapalım. Şimdi evet. 2021'de seçim yapalım denince, az önce de söylediğim gibi bu 2015-2018 arasında iç savaş döneminde popülaritesi, gücü çok fazla artmıştı Fethi Başağı'nın.
Evet.
Edu Bekla'nın seçildiği başbakanlık yarışında mağlup 3 adaydan biriydi Fethi Bey. Sonra bir şekilde ülkenin doğusundan ve güneyinden bazı destekler aldı ve kendi kendine işte Dubeyba hükümetini devirme kararı verdi. Aslında buradaki açmaz şu: parlamento desteği alamadığımız sürece buyurun.
Tobruk parlamentosu onu destekliyor ama anlayabildiğim kadarıyla.
Evet,
hatta Dübeyba'nın seçimi başaramadığı için artık gitmesi gerektiğini söylüyorlar. O da seçim olmadan gitmek istemiyor. Yine bir tıkanıklık var yani ortada.
Aynen öyle ama işte tıkanıklığın asıl sebebi, yani bu bir semptom bu dediğiniz şey. Bu semptomun gerçek sebebi Tobruk'taki parlamentonun meşruiyeti. Yani siz bir parlamento olarak...
Hiçbiri meşru değil galiba bu anlamda.
Parlamento olarak seçiliyorsunuz, sonra başkenti terk edip başka bir kente gidiyorsunuz. Evet. Başka bir ülkenin desteğiyle orada bir şeyler yapıyorsunuz ve orada işte ben Libya'nın doğal lideriyim diyen, halbuki Libya kanunlarına göre Libya'da belediye başkanına bile aday olamayacak Haftar'a ne diyelim kanatlarının altında bir şeyler yapıyorsunuz. Yani o parlamento işte bir türlü ne diyelim, yani Dübeyba hükümetini de doğru gün çalıştırmayan bir parlamento.
Peki Dübeyba meşru mu? O kime dayanıyor?
Dübeyba da Cemal Bey'e dayanıyor aslında. Ama en azından bir seçim yapıldı. Dört tane aday girdi, dört grup girdi. Aralarında son saniyeye kadar ciddi çekişmeler vardı. Yani bizler de oradaydık. Evet. Neler olduğunu orada gördük.
Evet.
Yani hani bir seçimle gelmek başka bir şey. Seçimle gelmişlerin gidip kendini başka bir yere dahil etmesi başka bir şey. Hani tabii bu çok derin bir siyaset bilimi konusu. Beni aşar belki ama hangisi daha meşru da biraz
işler karışıyor.
Daha meşru şey görünüyor.
Peki abi, Amerika'da burada şey nedir? Şimdi Stephanie Williams'la ilgili çok ciddi şikayetler görüyorum Libya medyasını şöyle bir taradığım zaman. Bu sürece müdahale ettiği ve hatta Dübeybe'den yana müdahale ettiği ne anlıyorum yazdıklarından, eleştirilerden. Amerika çok bu işin içinde kendi diplomatı BM temsilcisi olduğu için müdahil mi? Ve bir başarı sergilemek mümkün mü bu müdahillik üzerinden?
Gitti. Ben iş adamı lafından özellikle çekiniyorum. Siz çok iyi bilirsiniz bunu. İş insanı. Çünkü o hani cinsiyetçilik ya da cinsiyet hassasiyetinden değil. İş insanıyız. Yani emekçiyiz. İşin emekçilik tarafını aslında düşünmek lazım. İşin sebebini düşünmek lazım. Şimdi burada Amerika dediğiniz zaman Amerika'yı da hepimiz biliyoruz ki biz Amerika'yı da bile tek kutuplu düşünemiyoruz. Yani Amerika bir şey deklare ettiği zaman bütün Amerikan devletinin ortak fikri bu mudur, o da çok şüpheli. Hı hı. Ama halktaki reaksiyonun asıl sebebi Dübeyba'yı desteklemeleri değil. Bilakis şöyle anlatayım. Şu anda Dübeyba ve kabinesi koltuklarında. Yani bir şekilde hayır biz gitmiyoruz, Trablus'u terk etmiyoruz dediler. İşte başağı gitti, çok şaşalı bir giriş yaptı Trablus'a. O zaman çıkmak Tunus'a gitmek zorunda kaldı vesaire. Ama önemli olan şu, Dübeyba kabinesi şu anda işe başın başına geldiğinden beri Merkez Bankası'ndan gerekli bütçeyi alamıyor. Şimdi gerekli bütçeyi alamadığınız zaman da bir icraatsızlık dönemi oluşuyor. Hani burada Dübeyba'yı savunduğum düşünülmesin ama çok iyi bilen, 26 yıldır orada olan biri olarak son 10 yılın en iyi dönemini yaşıyor aslında gündelik yaşam kalitesi itibarıyla.
Bir dinleyicimiz de Dübeyba'yı seçen 75 kişilik LPDF'nin tek başına Stephanie Williams seçmişti diye bir not göndermiş bu arada.
Yani tabii bu tip şeyler olası, bu tip hani ne diyelim tırnakçında dedikodular çok ama bunların siyasetin, yani gündelik siyasete yansıması ya da diplomasiye yansıması çok birebir olmuyor ki. Yani düşünün ki siz onu seçtiniz, gönderdiniz. Daha iddialı bir şey söyleyeyim. Şu anda Libya'da Dübeyba'dan da, parlamentodan da, bakanlardan da önemli iki kişi var. Bunlardan biri NOC'nin, yani Libya Milli Petrol Şirketi'nin başındaki Sanallah. Diğeri de Merkez Bankası'nın başındaki Sıddık Elkebir. Şimdi düşünün ki 2011'den beri iç savaş olmuş, Ali Zeydan diye gelmiş, Sarraj gitmiş, o gelmiş, bu gitmiş. Yani o kadar çok şey yaşadık ki, yani insan, ben böyle bir kesite denk geldiğime göre herhalde tarih benden tarihçi olmamı falan bekliyor diye düşünüyor. Ama bakın dedim, bu süreçte bu iki kişi, yani Libya Milli Petrol Şirketi'nin NOC'nin başındaki Sanallah ve Merkez Bankası'nın başındaki Sıddık Elkebir değişmedi.
Evet.
Bu şu demek. Evet. Bu adamlar Amerika'dan ve özellikle İngiltere'den destekli adamlar. Ve hiçbir şey bunları koltuklarından edemiyor. Şimdi burada meseleyi görüyoruz. Hani az önce siz Ukrayna ve petrol diye geldik. Ben de çok değişik bir şey yok.
Evet, oraya getirecektim ben.
Değişen bir şey yok dedim ya. Şimdi adam ne yapıyor? Geliyor, ülkeyi kaotik hale getiriyor. Sonra petrolün, yani paranın kaynağının ve paranın, o kaynaktan gelen paranın başına bir takım adamlar koyuyor. Ben bu kişileri de yerdiğim için söylemiyorum. Gayet iyi bir yönetim gösteriyorlar. Özellikle Merkez Bankası'nda Sadık Erkebir inanılmaz disiplinli bir adam. Yani insanın 100 yıllık bir cumhuriyet olarak böyle bir şeye özen, cumhuriyetin çocuğu olarak böyle bir şeye özenmesi de bilmiyorum ne kadar gurur duyulsun, gurur duyulası bir şey ama Sadık Erkebir inanılmaz bir merkez bankacı, inanılmaz bir hazineci. Sanallah da bu işi çok iyi yönetiyor. Yani yaklaşık 1.7 milyon varil günlük petrol üretimine yeniden vardı bu adamlar.
Avrupa'nın ama dertlerine deva olur mu Ferhat Bey?
Miktar olarak Avrupa'nın yani şeyin Rusya'dan boşalan yeri doldurur mu kısmında çok şüpheliyim. Çünkü Libya petrolü akaryakıt olarak kullanılması yazık bir petroldür aslında. Libya petrolü çok kaliteli bir petroldür. Dolayısıyla daha çok petrokimya sanayine gider. Ve onun dışında tabii ki akaryakıt olarak da kullanılıyor ama hani Rusya'nın yerini doldurabilecek bir durum olacağını zannetmiyorum. En azından lojistik problemler dolayısıyla.
Evet. Şimdi, İtalya çünkü şimdiden bir böyle gözünü oralara dikmiş gibi gözüküyor Rusya'dan. Onlar da enerji alıyorlar çünkü.
Ya işte bizim Kıbrıs'ta projemiz gibi onların da boru hattı projeleri var. Yani bunlar yapılır ama tabii hani bu kadar böyle radikal, bu kadar majör bir karar alınıp böyle bir harekete girilir mi? Allah işte dünyanın delirmiş durumunda her şey olur diye düşünüyorum.
Peki
yani.
Son olarak yani vaktimiz bağlamında hemen Türkiye'yi de son olarak özetle sorayım size. Şimdi Türkiye tabii hem Başak'ı destekliyordu hem Dübey Bey'i, ne oldu? Şimdi Türkiye kimi destekliyor ya da?
Şimdi aslında Türkiye burada bir denge siyaseti yürütüyor başından beri. Burada şeyin hakkını teslim edeyim. Yani bizim oradaki diplomatlarımız ve dünyadaki diğer diplomatik yalpalamalarımız bir tarafa, Libya'daki diplomatlarımız başından beri çok iyi. Özellikle şu son dönemdeki Büyükelçi Kenan Yılmaz ve ekibi inanılmaz bir yönetim gösteriyorlar. Orada bizi çok iyi temsil ediyorlar. Çok iyi sorun çözücü davranıyorlar. Ve çok fazla biz hani ne o taraf ne bu taraf gibi bir denge siyasetini sürdürüyoruz. Aklım da biraz gereği bu. Çünkü az önce hiç tamamlayamamıştım. Şimdi 3 grup bütçe var. Bu ya yani memur maaşları, ödenek ve masraflar, bir de yatırımlar. Şimdi Merkez Bankası memur maaşlarını veriyor sadece. Ödenek ve masrafların da bir kısmını veriyor. Yatırımlara asla para vermiyor. Böyle yaptığınız zaman da bir icraatsızlık durumu doğuyor. Türkiye'nin burada aldığı tavırda aslında Libya halkının nabzını tutması da önemlidir diye düşünüyorum. Madem böyle bir tarihsel bağ var aramızda, şu anlamda söylüyorum. Nihayetinde Fethi Paşa kendi savaştığı Haftar'ın safına geçip, yani iktidar hırsıyla diyelim, yıllarca savaştığı Haftar'ın, ki Fethi Paşa o Haftar'a karşı verilen savaştaki en önemli unsurdu diyebiliriz. Hem askeri anlamda hem sponsorluk anlamında. Sonra ne oluyor? Gün geliyor. Siz Haftar'ın tarafına geçiyorsunuz. Ne için? İktidar için. Yani Fethi Bey de son derece saygı duyduğum bir şahsiyettir ama Libya halkı benimle çok aynı fikirde değil. Geniş anlamda Fethi Bey'e karşı da bir tepki var. Bu tepkinin oluşmasında da tabii Dübey ve ailesinin elindeki 3 tane televizyon kanalı, 3 tane radyo, sosyal medya unsuruyla bunu her gün, ya bak bu adam bizim hasmımızın tarafına geçtiği altını çizerek bunu yükseltiyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye Libya halkının nabzını tutmaya bence devam etmeli. Yani şu anda çok kısa bir süreçte, çok yakın bir gelecekte bu kaostan kurtulunabileceğini zannetmiyorum. Hatta Haziran 2022'de de seçimlerin yapılabileceğini zannetmiyorum.
Çok zor, evet.
Şimdi Batı'nın durumunu en son izah edeyim dilerseniz. Biz nasıl görüyoruz, yani Libya'dan nasıl görünüyor? Batı Rusya'nın Ukrayna'ya özel müdahalesi konusuna fazlasıyla konsantre olduğu için Libya'yı işte kaotik halde kendi durumuna bırakmış vaziyette. Hatta işi şuraya vardırdı Batı. Fethi Paşa'ya diyorlar ki eğer gidip Trablus'ta koltuğa oturursam seninle muhatap olurum. Şimdi dediniz ya az önce Reyban'ın yok işte taraftarıymış da onu destekliyormuş. Yani her iki taraf içinde bir tavşana kaç, tazıya tut durumu var. Yani ben diyorum ki Ceyda Hanım gidin siz Sputnik'in başına geçin, sonra ben sizi destekleyeyim. Bu Ceyda'ya git bunun için savaş demektir değil mi?
Evet, tersinden burada böyle bir şey çıkıyor. Evet.
Aynen. Peki. Aynen. kesinlikle.
Peki.
Bu arada, çok teşekkür ediyorum evet. fırsat için.
Rica ederim. Ne demek, ne demek. Rica ederim. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Ferhat Bey.
Sağ olun. Sağ olun.
Değerlendirme için. Sağ olun.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Evet, Libya ile ilgili değişik bir görüş almış olduk. Libya'daki durum hakikaten çok sıkıntılı. Haziran'da da pek umut gözükmüyor. En katıldığım cümlesi bir yere işte Birleşmiş Milletler ya da işte NATO girdiği zaman zaten oradan pek bir hayır gelmiyor cümlesine tümüyle katıldığımı belirtmek istiyorum. Evet, az bir vaktim kaldı. Şimdi birkaç not Orta Doğu'dan aktaracağım sizlere bu konuda. Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşı Bin Zayed ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmüştü. Suudi Arabistan meselesi var. Türkiye'nin gündemi Suudi Arabistan'a hazırlanıyor diyelim. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası İstanbul'daki başkonsoloslukta Ankara ile Muhammed Bin Salman Suudi Veliaht arasında gerilim doruğa çıkmıştı. Ve 26 firari sanığın yargılandığı bir de dava açılmıştı. Dava durduruldu. Dosya Riyad'a, adli birimlere devrediliyor. Aslında Cumhurbaşkanı verelim de bunları yok mu edeceksiniz diye bir cümle kurmuştu, ben iyi hatırlıyorum. Verildi efendim. Tabii Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor Cumhurbaşkanı. Hatta rivayet o ki Mekke'de Kral Salman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la birlikte bayram namazı kılacakları söyleniyor. Hatta Suudiler özel dosyalar hazırlamışlar. Türkiye ile ilgili Türkiye'deki siyasi ve ekonomik durumu da Veliaht Prens'in çok yakından izlediği yolunda Arap basınında haberler var. Birkaç ay önce de Cumhurbaşkanı'na mesaj gittiği, artık Kaşıkçı'dan bahsetme sözü istendiği iddiaları Wall Street Journal gazetesine de yansımıştı. Bunu da aktarmak isterim. Evet, İsrail'de Netanyahu, Naftali Bennett hükümeti bir milletvekilinin istifasıyla zora düştü. Gerçi tatile, bahar tatiline giriyorlar ama Netanyahu miting düzenledi başbakanlık yakınında. Daha İsrail sağı istifa çağrısı yapıyor. Hükümete ne olacak tam olarak kimse bilemiyor. Avrupa Birliği de Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Brüksel'de buluşturdu. Zaten anlaşma yapılmış durumda ama tabii ateşkesin kırılganlıkları var. Moskova süreci içerisinde Avrupa Birliği de bu işe el atmış gözüküyor. İki liderle ayrı ayrı Charles Michel konsey başkanı yemek yemiş açıklamalar var. Rusya açıklama yapmış bu konuda. Olumlu buluyoruz Avrupa'nın girişimini. Önemli bir gelişme, memnuniyetle karşılıyoruz demiş Ruslar. Onu belirtelim. Ve son olarak Covid notları Çin'de yine 1300'lerde vaka sayıları, Şangay'da karantina devam ediyor. Almanya'da gönüllülük esası karantina artık başlayacak. Türkiye'de de 14.000 civarında vaka çıkmış durumda. Tabii testler az, onu da herhalde belirtmek gerekiyor. Test az olunca böyle oluyor. Nirvana'dan Lake of Fire'la veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.